Ayrım 25. Yalan, Tahsin Yücel. Sayfa 231. İkinci bölüm. 1. Bayram Beyaz merdivenlerden ayaklarının ucuna basarak indi. Evinin kapısını da gürültü çıkarmamaya özen göstererek açtı. Kapıyı kapattıktan sonra karanlıkta usulca ayakkabılarını çıkardı. Neredeyse ayak parmaklarının ucunda, baş döndürücü bir ağırlıkla yatak odasına doğru ilerledi. Bir izleyen olsa çıkaracağı en ufak gürültünün geceyi gündüze dönüştürüp dünyanın düzenini tersine çevirmesinden korktuğunu düşünebilirdi. Oysa onun tek korktuğu Cemile Hanım'ı uyandırmaktı. Cemile Hanım'ı uyandırmaktan korkmasının tek nedeni de Bayram Hoca sözcüklerini içinden sürekli olarak yinelemek, daha doğrusu bunları bilincinde Yusuf Aksu'nun sesi ve vurgulamasıyla döndürüp durmak istemesiydi. Bayram Hoca, Bayram Hoca, Bayram Hoca. Yorganı kaldırıp yatağa sokulduğu anda Cemile Hanım'ın tok sesi tasarısını tuzla buz etti. ''Nerede kaldın? Sabah olacak neredeyse.'' ''Evet, neredeyse sabah olacak.'' diye yineledi Bayram Beyaz. Yatağa girip sırtüstü uzandı. ''Sen uyumadın mı?'' ''Uyudum, uyudum, uyandım.'' dedi Cemile Hanım. ''Bunca saat ne yaptınız ki yukarıda?'' ''Konuştuk.'' dedi Bayram Beyaz. ''Oturup konuştuk işte.'' Cemile Hanım güldü. ''İyi ki oturmuşsunuz.'' dedi. ''Ama senin hocayla bunca saat ne konuşulur ki?'' İyi adam, hoş adam da koca kitapların başına oturup seninle konuşmaya başladı mı, söylediklerinden hiçbir şey anlaşılmıyor. Öyle değil. Nasıl öyle değil? Hoca çok bilgili bir adam. Açtırma şimdi ağzımı. O kadar akıllı olsa sabah akşam kitaba mı bakar? Daha apartmanlarının sayısını bile bilmiyor. Onun için apartmanın önemi yok da ondan. Adam dediğin malının değerini bilir. Ama kiralarından bize pay vermesi hoşuna gidiyor. Beleş vermiyor. Biz de ona çalışıyoruz, hem de onu seviyoruz. Şu koca daireyi zorla bize verdi. Vermeseydi, ben ona sormadan kaç daireye yerleştim. Bayram Beyaz bu kez yanıt vermedi. Biliyordu, Cemile Hanım'ın Yusuf Aksu'yla bir alıp veremediği yoktu artık. Tam tersine çekingen davranışlarına, beceriksiz devinimlerine bakarak onu bir tür çocuk gibi görüyor, hem acıyor hem gittikçe daha çok bağlanıp daha çok seviyor, canının da malının da üzerine titriyor, haftada 3 kez temizliğe gelen hizmetçinin üzerinden bir an bile gözünü ayırmıyordu. İşin ilginç yanı, daha birkaç gün önce, belki yaşı benimkinin 2 katı, gene de oğlum gibi seviyorum onu demesine bakılırsa, değişik bir yaklaşımla seviyordu onu. Yani bir bakıma oğlun karısı olduktan sonra babanın anası işlevini yükleniyordu. Hiç kimseye anlatmadığı gizlerini, örneğin daha 17 yaşında, anasının 5. kocasının uçkuruna el atmaya kalkmasından sonra, 40'lık bir kamyon şoförünün ardına düşerek Çankırı'ya, oradan Ümraniye'ye gelişini, burada nice serüvenlerin ardından Müslüm Efendi ile karşılaşmasını ona da anlatmıştı. Onun kuyusunu kazmayı düşünmek şöyle dursun, bir an önce akça pakça bir kadın bulup çoluk çocuğa karışsın diye Tanrı'nın günü başının etini yiyordu. Bununla birlikte onun herkesten daha akıllı ve daha bilgili sayılmasına akıl erdiremiyor, bu kadar akıllı olsa okul çocukları gibi ders mi çalışır diyordu. Bayram Beyaz kahkahalarla gülüyordu bu sözlere. Ama haksız da sayılmaz hani. Hoca onun düzeyine inemiyor bir türlü diye düşünüyordu. Bu nedenle eleştirilerinin üzerinde fazla durmadı. Onun en çok düşünmek ve tadını çıkarmak istediği şey, Yusuf Aksu'nun kendisine bu akşam hem de birkaç kez, her akşam böyle seslenirmiş gibi Bayram Hoca demesiydi. Hiç kuşkusuz Yusuf Aksu'nunki gibi önünde ya da arkasında herhangi bir sözcük gerektirmeyen, yani başka her türlü adı, her türlü vurguyu dışlayan, göz kamaştırıcı gücünü de bu dışlamadan alan hoca sanının yanında, Bayram gibi alçak gönüllü bir adın arkasından söylenen hoca sözcüğü oldukça sıradan bir eklenti sayılırdı. Yeri gibi kendisi de ikincildi. Gene de Yusuf Aksu gibi çok önemli bir kişinin ağzında, bir akşamda en az 4 kez inelenince, aralarında yalnızca dostluk açısından değil, bilgi açısından da bir yakınlaşma belirtmesi gerekmez miydi? Kendi kendine gülümsedi. O da artık neredeyse tüm dünya dil bilgilerinin mantığa aykırı olarak adılların adlar yerine değil, adların adıllar yerine kullanıldığını kesinlediğine, insanlığın dili yazıdan sonra saltık bildirişimi baltalamak üzere yarattığını, dillerini oluşturmalarından önce insanların da tıpkı kuşlar ve böcekler gibi dünyanın her yanında eksiksiz bir bildirişim sağladıklarını biliyordu. Kısacası bir kez daha Hakkı Köse'nin görüşüne uygun olarak hoca onu kendi düzeyine doğru çekmiş, bir akşamda en az 4 kez Bayram Hoca demekle de buna kesinlik kazandırmıştı. Cemile Hanım'ın bir süre yanıt bekledikten sonra usulca arkasını döndüğünü ayrımsadı. Birden ona sokuldu, sımsıkı sarılmaya çalıştı. Hiç kimsenin bilmediği, usuna bile getirmediği şeyleri biliyor o, bana da öğretiyor diye fısıldadı. Cemile Hanım gene ondan yana döndü. Peki neyi diye sordu, neyi öğretiyor sana? O zaman Bayram Beyaz güven içinde Yusuf Aksu'dan dinleyip de tümüyle anladığı, bunun sonucu olarak tüm ayrıntılarını usunda tuttuğu konuşmayı yinelemeye girişti. Hiçbir şeyi atlamadı. Cemile Hanım da kendini üvey erkek kardeşlerine anlatılan masalları dinlercesine, dinlediği gecelerde mi buldu nedir, soluk bile almadan dinledi. Ama sıra bir zamanlar insanların da tıpkı kuşlar ve böcekler gibi öterek ya da vızıldayarak eksiksiz bir biçimde anlaştıkları konusuna gelince, birden kalkıp oturdu yatağın içinde, ışığı yaktı, güzel bir düşten uyanmış gibi mutlulukla kendisine bakan Bayram Beyaz'a dikti gözlerini. ''Bunlar tırlatmış, bunlar hepten tırlatmış.'' dedi. Ortada görünmeyen bir kişiye sesleniyordu sanki. Tam bu sırada uzaklarda bir horoz öttü. Bir başka horoz da hemen onu yanıtladı. Bayram Beyaz gülümsedi. ''Dinle işte. Horozlar maçkanın göbeğinde bile uzaktan uzağa anlaşıyorlar.'' diye fısıldadı. Cemile Hanım yüzünü buruşturdu. ''Bayram oğlum sen kafayı yemişsin.'' dedi. ''Yusuf Bey sana da geçirmiş deliliğini.'' Bayram güldü. ''Horoz öttü işte.'' dedi. ''Delilik bunun neresinde?'' ''Delilik bunun neresindeymiş?'' diye söylendi Cemile Hanım. Biraz kaygılı, biraz öfkeli, kocasının gözlerine dikti gözlerini. ''Oğlum siz oynatmışsınız.'' diye yineledi. ''Oynatmadıysanız çocuksunuz.'' Bir süre sustu, sonra bir çocukla konuşur gibi, ''Oğlum bak, daha bu akşam sen yukarıda onunla bu ıspanakları çiğnerken, burada televizyonda papağanları gösterdiler. Onlarınki bile konuşma değilmiş.'' Adamlar söyledi. Sen bu adamı seviyorsan onu evermeye bak. Çoluğa çocuğa karışsın, aklını başına toplasın dedi. Yatağa uzanıp yorganı üzerine çekti. Elini kısa bir süre Bayram Beyaz'ın bacaklarının birleştiği yerde dolaştırdı. İkiniz de çocuksunuz diye söylendi, kararlı bir biçimde arkasını döndü. Bayram Beyaz biraz sarsıldı, oturaklı bir yanıt aradı. Birkaç dakika sonra da buldu. ''O senin papağanlar insanlara öykünüyorlar da ondan konuşamıyorlar.'' dedi. Ama Cemile Hanım'ın bu yanıtı işittiği kuşkuluydu. İncecikten horlamaya başlamıştı. Bayram Beyaz içini çekti, usulca doğrulup oturdu. Gözlerini Cemile Hanım'ın bir perde aralığından vuran ay ışığında hafiften parlayan dingin yüzüne dikti. ''Ay da gelmiş onu bulmuş.'' dedi kendi kendine. Aynı anda varla yok arası bir sıcaklık sardı bedenini, gözlerinin yaşardığını duydu. Onu, bedeninin, dilinin, yemeklerinin, öfkelerinin tadını, her şeyini çok sevdiğini, Yusuf Aksu'yu anlasın anlamasın, ondan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini düşündü. Sonra gene Yusuf Aksu'yu anımsadı. Onun içten mi içten bir sesle Bayram Hoca deyişini bir kez daha gözlerinin önüne getirdi. Bu iki sözcüğün bir araya gelmesi ancak bir ilerleme, bir yükseliş göstergesi olabilirdi. Yüzeysel bir biçimde bile olsa, insan dilinin başlangıçta ne kadar doğal olduğunu ve bugün konuşulmakta olan yazıdan bozma dillerin ne kadar yapay ve yetersiz kaldığını öğrenmiş olmakla birlikte, bütüncül bir kurama varmak, böylece yaşamın anlamını ve amacını kavramak için daha birkaç fırın ekmek yemesi gerektiğini biliyordu. Ama bir gün o noktaya varması da çok uzak bir olasılık değildi. Yusuf Aksu gibi bir ustanın dostluğunu kazanmış olmanın onuru bile bir yaşamı anlamlandırmaya yeterdi. Cemile Hanım'a papağanlar konusunda verdiği yanıt geldi Usun'a. Bunu da bir ilerleme belirtisi olarak değerlendirdi. Bunca insan yanlış bilgi ve yanlış inançlarla oyalanırken, kendi bildiklerini bilmenin ve bilmediğini bildiği bilginin nerede bulunduğunu öğrenmenin de az şey olmadığını düşündü. Ertesi gün gazetede neredeyse hiç uyumamış olmasına karşın, saymanlık konularında bile kafası eskisinden daha iyi çalışıyormuş gibi bir izlenim uyandı içinde. Aynı izlenim sonraki günlerde de sürdü. Bu gelişmeyi kime ve neye borçlu olduğunu çok iyi bildiğinden, her akşam işten çıkar çıkmaz arabasına atlayıp eve dönüyor, Cemile Hanım'ın hazırladığı Sivas yemeklerini yedikten sonra dosdoğru üst kata Yusuf Aksu'nun dairesine çıkıyor, onun da sabırsızlıkla kendisini beklediğini görüyordu. Öyle anlaşılıyordu ki bilinmedik kuşları dinlemelerinden sonra derin bir yakınlık başlamıştı aralarında. Şimdi sanki birbirlerini daha iyi anlıyorlardı. Bu nedenle çok az konuşmaktan ikisi de rahatsız olmuyordu artık. Gene de bazı içkiyi fazlaca kaçırdıkları akşamlarda Yusuf Aksu'nun içinden dostuna yaşamını, özellikle Yunus'u anlatmak geliyor ama her seferinde bir şeyler kendisini tutuyor. O zaman şaşmaz biçimde Bayram Beyaz'dan o gün neler yapıp neler gördüğünü anlatmasını istiyor. O da hiç nazlanmadan, bir hafta ya da bir ay öncekilerden pek de farklı olmayan bir günün öyküsüne girişiyordu. Ama neredeyse her gece yinelettirdiğine göre, bu hep yinelenen öykünün Yusuf Aksu'yu fazlasıyla ilgilendirdiği kesindi. Neden? Kendisi de söyleyemezdi ya, yaşama 60'ından sonra tanıdığı bu adam ve karısı aracılığıyla bağlandığını duyuyordu. Bununla birlikte onları ayrı ayrı görmeyi, bir arada görmeye kat kat yeğlerdi. Birbirlerini engelledikleri için mi, Bayram Beyaz'la konuşurken Cemile Hanım'ın keskin bakışlarından çekindiğinden mi, yoksa bunca yalnızlıktan sonra saatlerce iki kişiyle bir arada bulunmak kendisine ağır geldiğinden mi? Bilmiyordu ama üçü de birbirlerini sevmelerine, birbirlerine güvenmelerine karşın Cemile Hanım aralarında bulundu mu daha çok susuyorlardı. "Yahu biraz konuşsanıza, siz şu kuşları muşları ne zaman konuşursunuz?" diyordu o zaman. Sıkıldıkça sıkılıyor, en sonunda "ben televizyona bakacağım" diyerek aşağı iniyordu. Bayram Beyaz'la Yusuf Aksu, Cemile Hanım'ın terliklerinin sesini dinliyor, birbirlerine gülümseyerek değişmez konularına dönüyorlardı. Bayram Beyaz karanlık bir Şubat akşamı gazetedeki odasında çalışma saatinin sona ermesini beklerken bir sekreter müdür beyin kendisini çay içmeye çağırdığını söyleyince biraz canı sıkıldı. Maçka'ya dönmesi gecikebilirdi. Ama müdürün odasında tüm perşembe konuklarının çoktan bir araya gelmiş olduklarını gördü, üzüntüsü uçup gitti. Herkesin bu arada ilk kez gördüğü ve müdürün yeğenim diye tanıttığı kıvırcık ve kabarık saçlı bir genç adamın elini sıktı. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'nın tek başına oturduğu kanepenin öbür ucuna ilişti. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı dostça gülümsedi kendisine. "Ustamız nasıllar Bayram Bey?" diye sordu. "Sağ olun hocam, iyidir," dedi Bayram Beyaz. "Peki kitap? Kitap konusunda bir gelişme yok mu?" "Hayır, yok hocam. Daha doğrusu şu günlerde fazla bir gelişme olduğunu sanmıyorum." Profesör Doktor Osman Nuri Balcı gene gülümsedi. "Ben de sanmam, her zaman söylemişimdir. Yusuf Aksu bir tür M.T.S. de bence. Bu kitabı yazıya dökmesi için gerçek bir tansık ya da yaşamında büyük bir değişiklik, bir tür devrim gerek. En azından büyük bir aşk. Şimdiki durumda her şeyden ve herkesten kaçtığına göre bu kitap yazılmayacak demektir dedi. Sonra içini çekti. Söyleyip geçiyoruz ama olay çok üzücü gerçekti. Çünkü biliyoruz, verba volant, scripta manent, söz uçar, yazı kalır diye ekledi. Bari size gözlemlerini anlatıyor mu? Evet hocam, bu konuda o kadar da cimri değil. Bu da bir avuntu sayılır dedi. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı gizemli bir biçimde gülümsedi. Böylece evrensel dil bilimin birer ses dalgası olarak gök kubbeye yayılan sayfalarının 100 yıl sonra bir bir toplanıp disketlere geçirilmeyeceğini kim söyleyebilir? Lavoisier doğada hiçbir şeyin yok olmadığını söylememiş miydi? Umarım evrensel dil bilimde yok olmaz. Ama Lavoisier her şeyin dönüştüğünü de söylemişti. Kendi beyni de toprağa dönüştü, yani beyin olmaktan çıktı. Yazılmamış düşüncelerine gelince herhangi bir şeye dönüşebilecekleri bile çok kuşkulu bence. Müdürün solunda oturan kıvırcık ve kabarık saçlı genç adamdan gelmişti bu yanıt. Ama sözü bitmemişti. Çok önemli bir konuyu kaçırmaktan korkmuş gibi gözlerini Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'dan ayırmıyordu. Ama siz neden söz ediyordunuz? Bir evrensel dil bilimden mi diye sordu. Evet, evrensel dil bilim dedi müdür. Sonra genç adama gözüyle Bayram Beyaz'ı gösterdi. Beyefendiye sor bakalım, yazarı kaç dil biliyormuş diye ekledi. Kıvırcık ve kabarık saçlı adam Bayram Beyaz'a döndü. Kaç dil biliyor diye sordu. Belki 15, belki 20, tam olarak bilemiyorum. Peki bildiğini nasıl belgeliyor? Hiçbir şeyi belgelemeye çalışmıyor. Neden peki? Bayram Beyaz donup kaldı. Yanıtı müdür Şemsi Çamlı verdi. Çünkü gereksinimi yok dedi. İstanbul'da 100'e yakın apartmanı, 50'ye yakın hanı var. Ya öyle mi dedi genç adam, biraz düşündü. Sonra yüzünde belli belirsiz bir gülümseme. Bu başlığın neyi içerdiğini bilmemekle birlikte 20 dil bilmenin bile bir evrensel dil bilim yazmak için yeterli olmadığını belirtti. Çünkü bugün en az 5000 dil konuşuluyor dünyada, ölü dillerde cabası diye ekledi. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı M-Test'e benzetmesini bir kez daha yineledikten sonra Bayram Beyaz'dan öğrendiği kadarıyla bu değerli arkadaşımız dışında hemen hiç kimseyle görüşmeyen Yusuf Aksu'nun çok özgün bir dil kuramı geliştirdiğini, kuramın ayrıca dünyayı ve insanı da tüm yönleriyle aydınlatacak bir felsefe içerdiğini söyledi. Bayram Beyaz da başıyla onayladı. Öyle sanıyordu ki evrensel dil bilim günün birinde, şu ya da bu biçim altında insanlığa ulaşacak olursa, yalnızca bir dil bilim yapıtı olarak kalmayacak, tüm evreni, tüm insanlığı, gerçeğin tüm yüzlerini gözler önüne seren bir evrensel bilgi olacaktı aynı zamanda. O zaman bu kıvırcık ve kabarık saçlı delikanlının suratını görmenin ilginç olacağını düşündü. Ama kıvırcık ve kabarık saçlı delikanlı alaylı alaylı bakmayı sürdürüyordu. Burada olsa olsa bir dünya dilleri ansiklopedisi söz konusu olabilir dedi. Firuz Polat araya girdi o zaman. Biz burada ansiklopediden değil, tüm dünya dillerini kapsayan kuramsal bir kitaptan, tarih ağırlıklı bir evrensel dil bilgisinden söz ediyoruz dedi. Genç adam oturduğu yerden Bayram Beyaz'a döndü. Bu kuramı bana biraz açıklayabilir misiniz? Dil bilimle ben de biraz ilgilenirim de dedi. Bayram Beyaz boynunu büktü. Böylesine kapsamlı bir kuramı ayaküstü açıklamak çok zor dedi. Ancak hiç değilse kimi belirgin yönlerini açıklaması istenince birkaç dakika içinde kesinlikle bildiğinden kuşku duymadığı yönlere girerek insanların önce yazıyı sonra dili bulduklarını, sonra da buluşlarını daha önce tıkır tıkır işlemekte olan bildirişimi önlemekte kullandıklarını, gerçek buyken dil bilimcilerin konuyu içinden çıkılmaz duruma getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını, örneğin adlarla adılların işlevini tersinden gösterdiklerini anlattı. Kıvırcık ve kabarık saçlı delikanlı bir kahkaha kopardı o zaman. Ama bu sizin usta dile değil de arabalara merak sarmış olsaydı, İstanbul'u bir baştan bir başa geri vitesle dolaşabilirdi dedi. Sonra başta dayısı olmak üzere herkesin kendisine düşman bir bakışla baktığını görünce yüzündeki gülümseme silindi. Ama bu adam dilden ne istiyor ki? Dili bırakıp dilsiz mi olacağız? Yoksa yanlış mı anladım diye söylendi. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı gözleri tavanda bir an bile delikanlıya bakmadan "Edim başka, kuram başka, amaç gene başka. Yusuf Aksu'nunki yalnızca bir kuram. Benim anladığım kadarıyla o bilimi bilim için yapıyor. Yani sorunlara güncelin dar açısından bakmıyor," dedi. Aynı anda Bayram Beyaz'a döndü. "Değil mi Bayram Bey?" diye sordu. Bayram Beyaz hem ustasına duyulan saygıyı hem de kendisine tanınan yetkiyi algıladı bu soruda. "Evet hocam, çok doğru buyurdunuz," dedi. Ama göründüğü kadarıyla Şemsi Çamlı'nın yeğeni hiçbir şeyden etkilenmiyordu. "Ancak tüm bunlara kuram denilebilirse," diye atıldı. Bayram Beyaz biraz düşündü, öksürdü, sonra Yusuf Aksu'nun sözünü anımsadı. "Yanlışlık ve doğruluk her zaman tartışmalıdır. Nedeni ise her ikisinin de bize sözcükler aracılığıyla ulaşmasıdır," dedi. Sonra kendini aştı. "Yusuf Aksu dil bilim kitaplarının yanlış olduğunu söyler, sizse bu kitaplara dayanarak onun yanıldığını söylüyorsunuz," diye ekledi. Ama genç adam hiçbir şeyden yılacağı benzemiyordu. Gene gülümsedi. "Ne olursa olsun bu ihtiyar, nasıl söylesem, biraz uçuk," dedi. Bayram Beyaz öfkeden titremeye başladı. Ancak kavgayı hiç sevmediğinden en güzel yanıtın ona okumamış insanların da kendisiyle aynı görüşü paylaştığını belirtmek olacağını düşündü. "Yusuf Aksu'nun kapıcısı da aynı şeyi söylüyor. Ayrıca çok yaşlı değildir," dedi. Genç adam gene güldü. "Bence kapıcının görüşünü yabana atmamalı. Ben ondan yanayım," diye yanıtladı. 25. ayrımın sonu. Sayfa 242.